Ayrım 1. Ankara Cinayeti. İhsan Tombuş. Bilgi Yayın Evi. 2. Basım Kasım 2003. Filyo Stüdyosu'nda 6 Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Bu kitap 231 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 3 Şubat 2008. Okuyan Levent Filyos. 57 yıl önce meydana gelmiş Cumhuriyet tarihinin en karışık, en gizemli, en ilginç cinayet davası. Öyle ki o tarihlerde İstanbul'a gelen ünlü polisiye roman yazarı Agatha Christie, Ankara cinayetiyle ilgilenmiş, araştırma yaparak bilgi toplamış, bu bilgileri değerlendireceğini söyleyerek işte gerçek ve canlı tam bir polis romanı demişti. Cinayetin iki sanığından biri zamanın Genelkurmay Başkanı Kazım Orbay'ın oğlu Haşmet Orbay'dı. Bir doktoru öldürmek suçundan idamı isteniyordu. Tam o sırada akılları karıştıran bir intiharla yaşamı son bulan Ankara'nın ünlü eski valisi Nevzat Tandoğan'ın da adının karıştığı cinayetin sanıklarıyla kolej sıralarında sıkı dost olan yazar İhsan Tombuş, nedeni bir türlü çözülemeyen bu cinayetin belgesel romanını yazdı. Kitap sayısız soru barındıran, duruşmalar ilerledikçe daha da karmaşıklaşan gerçek bir cinayet davasını gözler önüne sermenin yanı sıra Demokrat Parti'nin kuruluşu ile tek partili rejimden çok partili rejime geçiş döneminin hukuk ve basın üzerindeki etkilerini de sergiliyor. Her türlü idari baskı ve entrika karşısında basın özgürlüğünün ve yargı bağımsızlığının önemini gösteren bir sembol haline gelen dava, yalnız roman sevenlerin değil hukukçuların ve gazetecilerin de ilgisini çekecek. Bir masumun ceza görmesindense bin suçlunun beraati evladır. Önsöz. 2 yıl önce Ben Kimim isimli hayat hikayemi yazarken hatıralarım arasında önemli bir yer tutan Ankara cinayeti olayını da bu kitap içine koymaya niyetlendim. Ama biraz araştırınca bu hadisenin herhangi bir kitap içine sığmayacağını, bunun başlı başına bir roman konusu olabileceğini düşünerek bu cinayeti ayrı bir kitap olarak yazmayı düşündüm. Bu olay ben İstanbul Hukuk Fakültesi 3. sınıftayken vuku bulmuş ve benim iki bakımdan ilgimi çekmişti. Birinci husus mesleğimle ilgiliydi. Fakat esas beni ilgilendiren mesele cinayetin sanıkları olan Reşit Mercan ve Haşmet Orbay'ın Robert Kolej'den arkadaşım olmalarıydı. 57 yıl önce meydana gelmiş olan bu olay hakkında döküman toplamaya başlayınca böyle bir düşüncenin gerçekleşmesinin çok güç olduğunu anladım. Zira ortada ne bir dosya kalmıştı ne de bir belge. Olayda adı geçenlerin hayatta olup olmadığı da belli değildi. Hayatta olsalar bile onları bulmam imkansız gibiydi. Üstelik benim roman yazma hususunda herhangi tecrübem yoktu. Hele gerçek bir olayın nasıl roman haline getirileceğini de bilmiyordum. Bu teşebbüsten vazgeçmiştim ki dostum eski Sanayi Bakanı Mehmet Turgut ve gazeteci hemşerim Metin Aksoy bu işi başarabileceğim hususunda beni şiddetle teşvik ettiler. Buna rağmen işin içine girdiğimde karşılaştığım zorluklar karşısında birkaç defa bu teşebbüsten vazgeçtim. Ancak yine dostlarımın ısrarı üzerine bu kitabı yazmayı başarabildim. Tarihin karanlık dehlizlerinden çıkardığım olaylar tamamen gerçeklere uygun olmasına karşılık, bunların roman tekniğine ne derecede uygun olduğu hususunda bir iddia sahibi değilim. Olay Türkiye'nin iç ve dış siyasetteki son derecede çalkantılı bir dönemine rastlamıştı. Bir taraftan Sovyet Rusya'nın 2. Cihan Harbi sonunda Avrupa'daki dengelerin bozulmasından istifadeyle Boğazlar'da Üs ve Kars ile Ardahan'ı isteyerek Türkiye üzerinde ağır bir baskı kurmuş olması, diğer taraftan Demokrat Parti'nin kuruluşu ile birlikte çok partili demokratik rejime geçiş sancıları arasında Türk tarihinin en karışık, en esrarengiz, en enteresan cinayet davası yer almıştır. Bir taraftan tek partili rejimin alışkanlıkları ile iktidarın cinayet davasına müdahale etme gayretleri, diğer taraftan yeni rejimin getirdiği hürriyet imkanlarını kullanan basının gerçekleri apaçık bir şekilde halka aksettirmeye başlamış olması, bu davayı yeni rejimle eski rejimin bir mücadelesi haline sokmuştur. Bu dava her türlü idari baskı ve entrikalar karşısında basın hürriyetinin ve yargı bağımsızlığının ne kadar önemli ve gerekli olduğunu gösteren bir sembol haline gelmiştir. O devirde bütün imkansızlıklar karşısında fedakarca çalışan basın mensupları ile hiçbir baskıya boyun eğmeden adaletin zaferini sağlayan bağımsız Türk hakimleri kendilerinden sonraki kuşaklara şerefli bir örnek teşkil etmişlerdir. Bu kitabın yazılmasına yardım ve teşviklerini esirgemeyen eski Sanayi Bakanı Sayın Mehmet Turgut'a, büyük tarihçi Sayın Cemal Kutay'a, gazeteci dostum Sayın Altemur Kılıç'a, eski MİT mensubu Sayın Mahir Kaynak'a, gazeteci hemşerim Sayın Metin Aksoy'a, gazeteci ve yazar Sayın Şiar Yalçın'a, gazeteci Sayın Avni Özgürel'e, TBMM Kütüphane Müdürü Sayın Ali Rıza Cihan'a, TBMM Mikrofilm Servisinden Sayın Cihan Erkal'a, eski Bolu Milletvekili Sayın İhsan Gülez'e, eski Ankara Milletvekili Sayın İbrahim Sıtkı Hatipoğlu'na, turizmci Sayın Vural Boysan'a, turizm rehberi Sayın Kemal Suman'a, turizm rehberi Sayın Aykut Koç'a, Bolu eşrafından Sayın Salih Kutluoğlu'na, Bolu eşrafından Şerafettin Şakiroğlu'na ve Sayın Belma Giderbaş'a, Orbay, sonsuz minnet ve şükranlarımı sunarım. İhsan Tombuş, Ankara, Eylül 2003. 1. Bölüm, Okul Arkadaşlığı. 1936 yılının bir sonbahar akşamı Robert College kampusuna bütün letafetiyle çökmüştü. Güneşin son ışınlarının da kaybolmasıyla ortalığı kaplamış olan alacakaranlık, içindeki İstanbul'a mahsus tatlı havaya iltifat etmeyen öğrenciler, aydınlık içindeki mütalaa salonlarını ve yatakhaneleri tercih ederek binalara kapanmışlardı. Bu arada Anderson Hall adındaki binanın zemin katındaki dışarıya pencereleri olmayan bir salonda 11-12 yaşlarında iki çocuk, her nasılsa kendilerinden büyük öğrencilerin tekelinden kurtulmuş olan pimpon masasını ele geçirmişler, bu fırsatı olabildiğince değerlendirmeye çalışıyorlardı. Bir ara çocuklardan biri arka tarafa kaçan topu alıp geriye döndüğü zaman neye uğradığını anlayamadan donup kaldı. Önündeki masa gıcırtılar arasında kendisine doğru bir gelip bir gidiyordu. Masanın diğer tarafında olan çocuk ise deprem oluyor diye şaşkın şaşkın etrafa bakan arkadaşını kucaklayarak duvarın yanındaki tahta kanepeye oturttu. İki arkadaş korku içinde birbirlerine sarılarak kendilerine bir yıl kadar uzun gelen bir müddet hareketsiz beklediler. Masanın gıcırtısı kesilince ikisi de gözlerini açarak etrafa bakındılar. Sarsıntı durmuştu, masa hareket etmiyordu. Sadece tavandan sarkan kordonun ucundaki ampul ile Çin şapkası şeklindeki abajur sallanmaya devam ediyordu. Çocuklar korka korka ayağa kalktılar. Sert bir hareket yaparlarsa bina başlarına yıkılacakmış gibi ayaklarının ucuna basarak el ele tutuşup dışarı çıktılar. Bahçe ana baba gününe dönmüştü. Binayı tamamen boşaltmış olan öğrenciler yeni gelenleri görünce ''Ulan enayiler, ne yapıyorsunuz hala orada, geberecek misiniz?'' diye bağırışmaya başladılar. Sanki kendileri dört katlı binadan aşağıya kadar koşarak inince ölümden kurtulmuşlardı. Pimpon oynayan çocuklardan Reşit daha önce ailesiyle oturdukları Afyon'un Sandıklı ilçesinde bir gece elinde gaz lambasıyla evin dışındaki tuvalete gittiği sırada, Anadolu kasabalarında tuvaletler evlerin dışındaydı o yıllarda, deprem olmuş, elindeki lamba düşerek kırılmış, karanlıkta kalan Reşit korkuyla avaz avaz bağırarak eve koşup annesinin kucağına atılmıştı. Arkadaşı İhsan ise hayatında ilk kez deprem ile karşılaştığı için neye uğradığını anlayamamıştı. Reşit Kolej'e İhsan'dan bir yıl önce geldiği için ondan daha deneyimliydi. Anadolu'nun farklı köşelerinden gelen iki çocuk bu kozmopolit muhitte çabucak kaynaşmış ve arkadaş olmuşlardı. Her ikisinin de hafta sonlarında evci çıkabilecekleri akrabaları olmadığı için kendileri gibi 10-15 arkadaşları ile birlikte okulda kalmaları da arkadaşlıklarının gelişmesinde büyük rol oynamıştı. Reşit okul hayatında İhsan'a kılavuzluk ettiği gibi pazar günleri boş kalan pimpon masalarından istifade ederek iyi bildiği bu oyunu ona da öğretmişti. Reşit'in koleje geldiği yıl soyadı kanununu yeni uygulanmaya başlandığından onun adı henüz Reşit Süleyman'dı. Ama çocuklar ona Sandıklı'dan geldiği için Sandıklılı derlerdi. İkinci yıl Reşit soyadı alarak okula Reşit 1001 olarak gelmiş, arkadaşları bu soyadından dolayı ''Sen ne kadar kalabalıkmışsın, 1001 taneymişsin'' diye onu alay almışlardı. Üçüncü yıl Reşit bu defa da Reşit Mercan olarak okula gelmişti. Reşit 1922 yılında doğmuş ve henüz ana karnındayken babası İsmail 30 Ağustos Büyük Taarruzunda Afyon'da şehit düşmüştü. Annesi Kamuran Hanım tekrar evlenerek Kıyak soyadını almış, yeni evliliğinden de Saide isminde bir kızı olmuştu. Ancak Kamuran Hanım Başbakanlık Muhasebe Müdürü olan kocası Sadi Kıyak'ın kendisini aldattığını anlayarak 1943 yılında onu Ankara'da yataklı vagonda bir kadınla yakalatmış, 3 ay hapse mahkum ettirmiş ve kendisinden boşanmıştı. Robert Kolej gibi pahalı bir okula gönderildiğine göre Reşit'in ailesinin varlıklı olduğu anlaşılmaktadır. Ancak üvey baba etkisinden olsa gerek, ürkek, korkak ve sinirli bir karaktere sahip olan Reşit, fizik olarak da cılız ve çelimsizdi. Bütün bunlara karşın son derece arkadaş canlısı ve yardımsever bir çocuktu. Herkese elinden geldiği kadar yardım etmeye çalışırdı. Bilhassa İhsan'ın arkadaşlığı deprem olayından sonra daha da kuvvetlenmişti. Birbirlerinin bütün sırlarını paylaşırlardı. Bir gün İhsan kimseye söylemeyeceğine söz verirsen kırık pimpon toplarının nasıl tamir edileceğini sana öğreteceğim demişti. Reşit fizik yapısı başka sporlara elverişli olmadığı için pimpon oyununa fazla düşkündü. Ancak çok pahalı olan pimpon topları çabucak kırılıverirdi. Reşit nereden öğrendiyse pimpon topu kırıklarının aseton içinde eridiğini keşfetmişti. Bu suretle meydana gelen macunumsu eriyik ile kırık topu yamıyor ve bir süre daha kullanılmasını sağlıyordu. Bu metodu İhsan da bir hayli kullanmış ama sonunda bu keşif sır olmaktan çıkmış herkes tarafından kullanılır olmuştu. Reşit hem hayalperest hem de maceraperestti. Aynı zamanda da çok maymun iştahlıydı. Bir konu üzerinde sürekli duramazdı. Pul koleksiyonu yapmaya heveslenir sonra bunu bırakır fotoğrafçılığa başlardı. Çok sevdiği ve iyi oynadığı pimponu da bırakmış bilardoya heves sarmıştı. Fırsat buldukça jimnastik salonunun yanındaki binada bulunan bilardo masasına koşardı. Arkadaşları ona Reşit artık bilardobaz oldu diye takılırlardı. Arkadaşları bu kadarla da kalmaz, daha ağır şakalar yaparak onu çılgına çevirirlerdi. Kendisi çelimsiz vücuduyla herkese savaş açar, kimseye de gücü yetmezdi. Ancak bu kadar öfkelenip kızmasına rağmen birden neşelenir ve karşı şakalar yaparak kendisinin kızmasına sebep olan şakaların tekrarlanmasına çanak tutardı. Ara sıra oğlunu görmek için okula gelen Kamuran Hanım çok genç ve güzel bir kadındı. Bazı arkadaşları Reşit'i kızdırmak için ''Böyle bir genç kadın senin annen olamaz, olsa olsa ablan olur. Ablanı birimize ver de enişten olalım. İlla annen olduğunda ısrar ediyorsan o zaman baban olalım.'' dediklerinde Reşit küplere biner ve saf saf onun ablası değil annesi olduğuna yemin ederdi. Çok insancıl ve yufka yürekli olan Reşit ekonomik sebeplerden dolayı 1938'de kolejin orta kısmını bitirerek ayrıldı ve ailesinin Ankara'da olması sebebiyle Gazi Lisesi'nde tahsiline devam etmeye başladı. Burada da başarılı olamayınca bir müddet boş gezdikten sonra askere alındı. 1937 yılının sıcak bir Temmuz gününde Çorum'daki 38. Piyade Alayı'nın Kerpiç Kışlası'nın önünde bir kalabalık toplanmıştı. Başta vari olmak üzere belediye başkanı, garnizon komutanı ve şehrin ileri gelenleri bir saatten beri gelecek misafirleri bekliyorlardı. Halk evinin bas, trombon, saksafon, zil ve davuldan ibaret 5 kişilik sözüm ona bandosu beklemekten yorulan kalabalığı oyalamak için muayyen aralıklarla Cezayir ve İzmir marşlarını başını gözünü yararak çalmaya devam ediyordu. O tarihlerde kuş uçmaz, kervan geçmez bir şehir olan Çorum'a devlet büyükleri pek uğramazlardı. Hatta Hüseyin Cahit Yalçın, Kemal Tahir, Refik Halit Karay gibi bazı ünlülerin ve Almanya'ya sembolik harp ilanından sonra Türkiye'deki Alman uyrukluların bu şehre sürgün edilmesinden dolayı Çorum'a menfa yani sürgün yeri denirdi. Bu bakımdan Çorum'a seyrek olarak gelen devlet adamlarına çok önem verilirdi. Beklenen misafir 3. Ordu müfettişi Kazım Orbay'dı. Çorum'a 38. alayı teftişe gelirken yanında eşi Medya Hanım ve oğlu Haşmet'i de getirmekteydi. Haşmet'in Robert Kolej'den arkadaşı olan İhsan da karşılayıcıların arasındaydı. Topluluğun sabrı tükenmek üzereyken uzaklarda bir toz bulutu göklere yükseldi. Geliyor, geliyor uğultusu içinde kalabalık hareketlendi ve herkes yerini aldı. Nihayet toz bulutunun içinden sıyrılan otomobiller kalabalığın önünde durdu. Otomobilden inen Orgeneral Kazım Orbay ihtiram yani saygı kıtasını selamlarken İhsan da diğer arabadan inen arkadaşı Haşmet'i karşılıyordu. Merasim bittikten sonra misafirler ve karşılayıcılar şehre hareket ettiler. Çorum'da o tarihte otel bulunmadığı için misafirler İhsanların evinin bitişiğindeki harem ve selamlığı bulunan Şecaettin Zadelerin büyük konağında misafir ediliyorlardı. Ertesi gün paşa alayı teftişe başlamış, eşi Medya Hanım da oğlu ile birlikte mahfele yani subay gazinosuna gitmişlerdi. İhsan arkadaşını öğle yemeğine davet etmek için oraya gittiğinde gazinonun darmadağın edilmiş olduğunu gördü. Bütün masalar, sandalyeler, perdeler, tablolar ortaya yığılmıştı. 7-8 er Medya Hanım'ın talimatı ile bunları yeniden yerleştirmeye çalışıyordu. İhsan bu karmaşayı bir köşeden seyreden Haşmet'e yaklaşarak onu yemeğe davet etti. Haşmet'in annemden izin almam lazım demesi üzerine birlikte Medya Hanım'a gittiler. Medine Hanım güzel, otoriter ve havalı bir kadındı. Enver Paşa'nın kız kardeşi ve Orgeneral Kazım Orbay'ın da eşi olmasından kaynaklanan bir gurura ve aristokrat yapıya sahip görünüyordu. Bir halk çocuğunun oğlunu yemeğe davet etmesini biraz zor kabullenmiş olacak ki önce itiraz etti. Ancak iki çocuğun istiharı karşısına fazla dayanamadı ve Haşmet'in yemeğe gitmesine izin verdi. İhsan Tombuş'un annesi su böreği, Çorum baklavası gibi Çorum'a özgü yemeklerden oluşan zengin bir sofra hazırlamıştı. Yemekten sonra İhsan arkadaşını Çorum'da gezdirmeye çıkardı. Ancak şehrin tozlu dar sokaklarından başka gezilecek tek yeri şehre 1 kilometre mesafedeki, içinde Atatürk'ün heykeli bulunan ve Çorum halkı tarafından mesire yeri olarak kullanılan bir parktı. 7-8 Hasan Paşa tarafından yaptırılan tarihi saat kulesi ise şehre girenin ilk anda görebileceği bir konumdaydı. İki arkadaş bir faytona binerek şehirde dolaştıktan sonra parka gittiler. Parktaki gazinomsu kahvehanede çaylarını içtikten sonra şehre döndüler. Bu kısa gezintiden Haşmet'in çok mutlu olduğu yüzünden okunuyor, çocuk gezinin bitmesini istemiyor gibi görünüyordu. Annesinin saray protokolünden, babasının askeri disiplininden bunalmış olan Haşmet, kısa süreliğine de olsa özgürlüğüne kavuşmuştu ve Çorum'un tozlu sokaklarında bu özgürlüğün mümkün olduğu kadar uzamasını arzuluyor gibiydi. Bu Çorum gezisi çok samimi olmayan Haşmet ile İhsan'ın birbirlerine yaklaşmasını sağlamakla beraber Reşit'in her ikisiyle arasındaki arkadaşlık bağı kadar güçlü bir bağ oluşmasına yetmemişti. Gerçekten Reşit'in hem Haşmet'le hem de İhsan'la arkadaşlığı son derece samimi ve canlandı. Haşmet ile İhsan arasındaki ilişki biraz zayıf olmakla beraber bu üç arkadaş okulda bir sac ayağı oluşturuyorlardı. Haşmet ile Reşit'in benzer tarafları olduğu gibi farklı tarafları da vardı. Haşmet de Reşit gibi hem hayalperest hem de maceraperestti. Ancak ikisinin arasındaki en büyük fark fizik yapılarıydı. Reşit'in çelimsiz fiziğine karşılık Haşmet'in güçlü bir yapısı ve sağlam bir vücudu vardı. Onu bilek güreşinde kimse yenemezdi. Haşmet'in sporla pek ilgisi yoktu ama kendisi kayak yaptığını söylerdi. Haşmet'in bazı fantezileri ve garip fikirleri de vardı. Bir devri daim makinesi icat edeceğini ve Ay'a gidebileceğini iddia ederdi. Haşmet hafta sonlarını dayısı Nuri Paşa'nın yanında geçirirdi. Okula döndüğünde de dayısının silah fabrikasına nasıl tabanca atış talimleri yaptığını övünerek anlatırdı. Haşmet'in en önemli hobisi pul koleksiyonu yapmaktı. İhsan ve Reşit'e ara sıra gösterdiği çok kıymetli ve zengin bir pul koleksiyonu vardı. Bu koleksiyon Reşit ve İhsan'ı çok etkilemiş, onlar da pul koleksiyonu yapmaya başlamışlardı. Haşmet'in babası oğluna çok düşkündü. Kendisi Erzincan'da 3. Ordu müfettişi olduğu için oğlunu sık görmesi mümkün değildi. Tatillerde Haşmet Erzincan'a kadar gitmektense dayısı Nuri Paşa'nın yanında İstanbul'da kalmayı tercih ederdi. Erzincan'da Erzurum Demiryolu inşaatının şube baş mühendisi olan İsmet Çavlı'nın oğlu Adnan Çavlı da okulda Haşmet'in yakın arkadaşlarından biriydi. Ancak Adnan'ın İstanbul'da kalacak yeri olmadığından tatillerde mecburen Erzincan'a giderdi. Adnan her Erzincan'a gittiğinde Paşa onu çağırır ve oğlu hakkında bilgi alırdı. Adnan Çavlı Kazım Paşa'nın Haşmet'e ne kadar düşkün olduğunu ve onu ne kadar çok sevdiğini bir konuşma sırasında fark etmiş ve her zaman bu hususu dile getirmişti. Haşmet, Reşit, İhsan üçlüsünün okulda başka arkadaşlık bağlantıları da vardı. Bilhassa Leyli yani yatılı öğrenciler arasındaki bu arkadaşlıklar sınıf arkadaşlığından daha kuvvetli olurdu. Sınıflardaki öğrencilerin hemen hemen hepsi aynı yaşta olmasına rağmen yatakhanedekiler arasında 2-3 yaş farkı olabiliyor ve yatakhaneler bir aile yuvası özelliği taşıyordu. Bu yatakhane arkadaşları arasında Kılıç Ali'nin oğlu Altemur Kılıç, Milliyet Gazetesi'nin eski sahibi Ercüment Karacan, Erzurum mebusu Nazif Dumlu'nun oğlu Muammer Dumlu, Ziyad Köprülü, Adnan Çavlı, Alaaddin Güneysu, Nusret Tamer, Irak'ın Ankara Büyükelçisi'nin oğlu Harit Naci Şevket, Ahmet İhsan Kırımlı, Jacques Philippe Rimidis, İstanbul Valisi Muhittin Üstündağ'ın oğlu Üstün, İranlı Halil Feyesov, Maurice Saltiel, Nesim Dazardes, Nehari, Gündüzlü olanlardan Ömer Batı, Varak Pagaryan gibi öğrenciler yer almakta ve birbirleriyle din ve ırk farkı gözetmeden samimi bağlar kurmaktaydılar. Bu arkadaşlardan bazıları tahsillerini Robert Kolej'de tamamlamışlar, Reşit Mercan, İhsan ve Haşmet Orbay gibi bazıları ise çeşitli sebeplerden dolayı okulu bitirdikten sonra kolejden ayrılmışlardı. Yine bu arkadaşlardan Reşit gibi bazıları vefat etmiş ve bir kısmı da halen hayattadırlar. 1943 yılı Temmuz ayına sıcak bir pazar günü Ankara'nın kuru havasında güneşin kızgın ışınları hayatı dayanılmaz bir şekilde etkilemekte, gökten sanki ateş yağmaktaydı. Bu bunaltıcı sıcakta hem dinlenmek hem serinlemek hem de gelen geçeni seyretmek üzere Güven Parkı'nın havuz başındaki bankolarından birinde asker elbiseli üç er sohbet etmekte, bütün bir haftanın kışladaki yorucu talimlerinden sonra gidecek ve dinlenecek başka yerleri olmadığından pazar izinlerini parktaki tahta banklarda dinlenerek ve etrafı seyrederek geçirmekteydi. Bu üç gariban asker başkalarının rahatsız edeceklerini bildiklerinden sinema gibi kapalı yerlere gitmeye cesaret edememişlerdi. Zira ayaklarındaki altı kabaralı ham deriden yapılmış postallarının pis kokusuna, ter lekeleri dışarı taşmış elbiselerinin kokusu da karışınca dayanılmaz bir durum meydana geliyordu. Birkaç defa yakınlarında oturanların tepkisini çekmiş bulunan delikanlılar bu yüzden açık havayı tercih etmişlerdi. Banko üzerindeki sohbetin koyulaştığı bir anda içlerinden biri haşmet diyerek önlerinden geçen şık giyinmiş gözlüklü bir gencin üzerine atıldı. Asker üniformalı birinin ismini bağırarak üzerine doğru koşması delikanlıyı şaşırttı. Asker ise bu şaşkınlığı "Haşmet beni tanımadın mı? Ben Reşit, Reşit Mercan" diyerek gidermeye çalıştı. Haşmet karşısındakini tanıyınca iki eski kolejde arkadaş, biri Türk ordusunun en küçük rütbeli üyesi, diğeri ise en yüksek mevkiindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kazım Orbay'ın, o tarihte Kazım Orbay emekliye sevk edilen Mareşal Fevzi Çakmak'ın yerine Genelkurmay Başkanı olmuştu, oğlu hasretle birbirlerine sarıldılar. Haşmet Reşit'i birden tanıyamamakta haklıydı. Çünkü kolejdeki çelimsiz sıska Reşit şimdi boylu boslu aslan gibi bir delikanlı olmuştu. Olan biteni şaşkın gözlerle takip eden diğer iki yere Reşit arkadaşının kimliğini açıklayarak tanıtınca onların şaşkınlığı büsbütün arttı. Demek Reşit böyle nüfus sahibi arkadaşları olmasına rağmen kendileri gibi er olarak askerlik yapmaktan kurtulamamıştı. Bir hafta sonra Reşit arkadaşı Haşmet ile Kızılay'daki Meram Pastanesi'nde hem çay içiyor hem de kolejdeki anılarını tazeliyordu. Haşmet arkadaşına er olarak çektiği sıkıntıya son vereceğini vaat etmiş ve bu vaadini de kısa sürede gerçekleştirmişti. Artık Reşit'in ayaklarında ham deriden yapılmış altı kabaralı postal yerine Churchill denilen İngiliz ayakkabıları, üstünde de ter toz sebebiyle rengi değişmiş elbise yerine kaliteli kumaştan yapılmış tertemiz bir üniforma vardı. Reşit artık sarı kışla da yat kalk talimi yapmıyor, Milli Savunma Bakanlığı'nda tercüman olarak çalışıyordu. Kolejde İngilizce öğrenmenin ve Haşmet gibi bir arkadaş edinmenin yararını ilk defa görüyordu. Bir müddet sonra annesinin Ankara'ya yerleşmesiyle Haşmet hafta sonlarında Reşit'in evci çıkmasını da sağlamıştı. Bu rahatlıktan sonra Reşit Haşmet'e karşı sonsuz bir minnet duygusuna kapılmıştı. Haşmet'in yardımları bu kadarla da kalmamış. Reşit'in annesi Kamuran Hanım Köprü'deki kardeşinin yanına taşınınca Haşmet ailesinden ayrı yaşadığı Selanik Caddesi'nde Foto Cemal Apartmanı'nın karşısındaki dairesinin bir odasını Reşit'e tahsis etmiş ve iki arkadaş aynı çatı altında yaşamaya başlamışlardı. Haşmet bu daireyi annesiyle kavga ettikten sonra evi terk ederek yerleşmişti. Bilhassa Enver Paşa'nın kız kardeşi oluşu Medya Hanım'ı çok gururlandırıyor, kendisini asil ve aristokrat bir aileye mensup olarak kabul etmesine ve başkalarını küçümsemesine sebep oluyordu. Asalet sahibi olan bir tek oğlunu da ailesine yakışacak soylu bir kızla evlendirmeyi aklına koymuştu. Oğlunun basit kızlarla düşüp kalkmasını bir türlü hazmedemiyordu. Haşmet'in İstanbul'da Halktan Sevim isimli bir kızla nişanlanmasına fena halde bozulmuş, ne yapıp edip bu nişanı bozdurmuş ve Haşmet'in o kızdan ayrılmasını sağlamıştı. Ancak Haşmet şimdi de Müşerref adında başka bir kızla ilgileniyordu. Eğer elini çabuk tutmazsa böyle avamdan bir kızın kaynanası olmak zorunda kalacaktı. Endişelerini ve planlarını bir gece Kazım Paşa'ya açmış, "Benim oğlum mutlaka bir sultanla evlenmelidir" diyen karısına paşa da, "Hanım, bu dünyada artık sultan padişah mı kaldı?" diye sormuştu. Medya Hanım aklına koyduğunu mutlaka yapmak isterdi. "Niçin olmasın paşam, padişah sultan yoksa onların yerlerini alanlar var." Paşa şaşırmıştı. "Sen kimi kastediyorsun?" diye merakla sordu. "Kimi olacak? Yeni padişahın, İsmet Paşa'nın kızını" diye cevap veren karısı karşısında paşanın şaşkınlığı daha da arttı. "İyi ama işsiz güçsüz oğlumuza İsmet Paşa'nın kızını nasıl isteyebiliriz?" diye kekeledi. Bu söz Medya Hanım'ın onuruna dokunmuştu. Sinirli bir şekilde, "İsmet Paşa kızını bir burjuvaya verecek değil ya, elbet o da asil bir damat arayacaktır. Bir cumhurbaşkanı damadının iş güç sahibi olmasına ne gerek var? İsmet Paşa istedikten sonra damadının elinden tutar milletvekili, sonra da bakan yapamaz mı?" dedi. Paşa pes etmişti. "Ama önce Haşmet'in fikrini almak lazım" dedi. "Medya Hanım, sen onu bana bırak" diye muzaffer bir eda ile devam etti. "Ben oğlumu tanırım, o annesinin sözünden çıkmaz. Hem Özden Hanım'dan iyisini mi bulacak?" Ertesi gün Medya Hanım oğlunu karşısına almış ona dil döküyordu. Bak oğlum, sen Enver Paşa'nın, Nuri Paşa'nın yeğenisin. Türkiye'nin en büyük paşasının da oğlusun. Onların şan ve şereflerine uygun bir evlilik yapmalısın. Haşmet ses çıkarmadan bunun arkasından ne geleceğini merak ederek dinliyordu. Annesi devam etti. Babanla birlikte düşündük, taşındık. Sana münasip bir kız bulduk. Hem asil, hem güzel, hem kültürlü, çok iyi yetişmiş bir kız. Adını işitince sen de çok beğeneceksin. Haşmet suskunluğunu koruyordu. Bu suskunluk Medya Hanım'ın hiç hoşuna gitmemişti. Bak oğlum, sen yalnız evlenmekle kalmayacak, istikbalini de garanti altına almış olacaksın. Baban ile biz sana Cumhurbaşkanı'nın güzel kızını layık gördük, Özden Hanım. Haşmet'in dudaklarında hafif bir tebessüm belirdiğini gören annesi endişeyle sordu. Ne o, beğenmedin mi yoksa? Haşmet annesini kırmamaya çalışarak çok yumuşak bir sesle, beğenmez olur muyum anneciğim? Özden Hanım'ı kim beğenmez ki? Ancak benim başka planlarım, başka fikirlerim var. Ben, diyebildi. Çünkü annesi başından aşağı kaynar su dökülmüş gibi çığlığa benzer bir sesle oğlunun sözünü kesmişti. Ne demekmiş senin planların, fikirlerin? Yoksa bir sokak kızı ile mi evlenmek istiyorsun? Haşmet, hayır anne, ne olur biraz beni anlamaya çalış diye yalvarırcasına devam etti. Ben bir kukla değilim, benim de hislerim var, benim de zevklerim var. Bu sözler Medya Hanım'a kontrolünü kaybettirmişti. Hıçkırır gibi bağırdı. Senin hislerin annenden babandan daha mı kıymetli? Asaletinden daha mı değerli? İstikbalinden daha mı önemli? O şıllıkla evlenip sokaklarda mı sürünmek istiyorsun? Şıllık kelimesi Haşmet'i de zivanadan çıkarmış, annesine isyan etmesine sebep olmuştu. Anne, ben kukla değilim, esir hiç değilim, ben görücü evliliği yapamam. Müşerref de şıllık değil, ben onu seviyorum, kendisine söz verdim. Mesleğim var, tahsilim var, şahsiyetim var, merak etme, sokakta kalmam. Medine Hanım'ın bütün planları alt üst olmuş, bütün ümitleri kırılmıştı. Son bir gayretle oğlunu yola getirmeyi denedi. Otoriter ve kararlı bir sesle onu tehdit etti. O zaman ailenle de irtibatı kesmiş olursun, bunu iyi düşün, dedi. Bu tehdit Haşmet'in kanına dokunmuştu. Demek annesinin arzusunu yerine getirmediği takdirde evden kovulacaktı. O daha çabuk davrandı. Eğer benden kurtulmak istiyorsanız işinizi zorlaştırmayacağım, diyerek kapıyı vurup çıktı. Medya Hanım hırsından ve üzüntüsünden kanepeye çökerek başını elleri arasına alıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Zaten babasıyla arası şeker renk olan Haşmet annesiyle de bağlarını koparmıştı. İlk olarak kendisine başını sokacak bir ev gerekiyordu. Ancak cebinde parası da yoktu. Dayısı Nuri Paşa yine imdadına yetişti. Nuri Paşa yeğenini her zaman desteklemiş, bütün sıkıntılı günlerinde ona yardımdan geri kalmamıştı. Haşmet bu suretle Selanik Caddesi'ndeki daireyi kiralamış ve içini lüks bir şekilde döşemişti. Şimdi bu dairenin bir odasında da Reşit Mercan kalıyordu. İki ahbap çavuş tam gönüllerindeki gibi bir hayat sürüyorlardı. Sık sık evde içkili ve danslı toplantılar yapılıyor, gramofona yeni yeni plaklar ekleniyordu. Bir danslı toplantıda kim olduğu pek belli olmayan Muzaffer isminde bir delikanlı, Haşmet'e Müşerref'i tanıtmıştı. Müşerref sarı saçlı, beyaz tenli, narin vücutlu, güler yüzlü, cana yakın ve ağırbaşlı bir kızdı. Haşmet görür görmez onu beğenmiş ve aralarındaki ilişki gittikçe ciddi bir hal almaya başlamıştı. Arkadaşları Müşerref'e Şeri diye hitap ediyorlardı. Ailesinin vetosuna rağmen Haşmet Şeri ile nişanlandı. Bu nişan Haşmet'in ve Reşit'in eğlence dolu hayatlarını etkilemedi. Haşmet ve Reşit yine Çankırı Caddesi'ndeki barlara devam ediyorlardı. Posta Caddesi'ndeki Yeşil Fıçı ve Ulus'taki Üç Nal lokantalarında biralarını içiyorlar, ara sıra da kız arkadaşlarıyla Gar Gazinosu'ndaki yabancı grupların programlarını seyretmeye gidiyorlardı. Ancak Reşit'in devamlı değişik kadınlarla ilişki kurması ve onları dans partilerine davet etmesi Müşerref'i rahatsız etmeye başlamıştı. Bu kadınlardan birisinin Haşmet'i de baştan çıkarabileceğini düşünen Şeri, Reşit'in evde kalmasını hoş karşılamamaya başlamıştı. Bunun neticesinde Reşit evden ayrılmak zorunda kaldı. Bir müddet sonra Haşmet, Ankara valisi Nevzat Tandoğan'ın yardımı ile belediyeye 170 lira ücretle İngilizce mütercim olarak tayin edildi. Yüksek derecede bir memurun alabileceği bu ücret Haşmet'i maddi bakımdan bir hayli rahatlatmıştı. Tabii bu tayinde babasının veya annesinin parmağı olduğu muhakkaktı. Bu tayinden bir ay kadar sonra Reşit de terhis edilmiş ve annesiyle tekrar bozuştuğu için Haşmet'in dairesindeki odaya dönmüştü. Reşit terhis olduktan sonra herhangi bir işe girmemekle birlikte Haşmet'in yardımıyla yine sefahat hayatına devam ediyordu.